Erkam Radyomuzun çok kıymetli dinleyicileri ve Erkam Televizyonumuzun değerli gönül dostları, aziz izleyicilerimiz, bir iftar sevinci programında daha sizlerle beraber olmanın huzur ve mutluluğunu yaşıyoruz. Bu programın tabii klasiği var. Her defasında çok kıymetli bir misafirimiz var. Bugünkü misafirimiz Doktor Ahmet Hamdi Yıldırım. Hoş geldiniz Sayın Hocam.
Hoş bulduk hocam.
Biz bu iftar sevinci programında özellikle zekatla ilgili bazı düşünceleri beraber paylaşmak istiyoruz. Yani Ramazan-ı Şerif, şerefli bir ay. Tabii bu Ramazan-ı Şerif'in şeysi bir, yani yememek, içmemek. İşte efendim, yani elimize, dilimize, belimize hakim olmak diyebileceğimiz çizgide meleki bir insanı inşa etmek manasına güzel bir mevsim elhamdülillah. Cenab-ı Hak bizi böyle güzel bir Ramazan'a eriştirdi ama burada bizim tasavvufta hep tezkiye kullanılıyor. Tezkiye-i nefs, tasfiye-i kalp. Ama zekat da aynı kökten türüyor.
Evet.
Zekat da esasında malı temizlemek manasına ya da mala olan gönlümüzdeki zaafı, düşkünlüğü, bağımlılığı, dünya malına değer verme duygusunu da gönüllerden silmek anlamında çok önemli. İslam'ın 5 farzından birisi. Özellikle biz bu iftar sofrasında bizi bekleyen, bizi dinleyen değerli dostlarımıza zekatla ilgili yapılması gerekenler nelerdir, bunun önemi nasıl olması lazım? Bu konuda zatenizi biz özellikle dinlemek istiyoruz.
Estağfurullah.
Buyurun.
Muhterem hocam, müsaadeniz olursa önce bir Ramazan'la ilgili böyle bir kısa aklıma şimdi gelmişken bir şeyi paylaşayım. Cenab-ı Allah hepimizi yaratan yüce Rabbimiz, bizim eşit olduğumuzu, aynı topraktan yaratıldığımızı bizlere bildirmek için her gün, günde 5 defa camide, safta bir araya getiriyor. Zenginiyle fakiri, renklisiyle renksizi, herkes o safta bütün farklılıklardan ayrışmış bir şekilde yeknesak bir halde duruyor.
Huzura varıyor.
Huzura varıyor. Haçta ihram giyiyoruz. Bütün marka elbiselerimiz çıkıyor, ceketlerimiz, pantolonlarımız çıkıyor. İki parça bembeyaz beze bürünüyoruz. Zengin fakir eşitleniyor.
Sanki kefenlerimizle dirildik.
Evet. Ramazan'da da bu var hocam. Yani evet, çok zengin adam. Milyonları var, milyarları var. Dolar cinsinden serveti var. Fakat fecirle beraber imsak yapıyor, tutuyor. Artık o zenginliğin ona hiçbir faydası yok. Fakir de oruç tutuyor, zengin de oruç tutuyor. Hadi fakir yok, bulamıyor, yiyemiyor. Zengin var olduğu halde yiyemiyor. Demek ki açlıkta da Cenab-ı Allah bizi birleştiriyor. Dolayısıyla asıl olanın, gaye olanın, hedef olanın bu dünyanın basit zevkleri olmadığı, Allah'ın huzuruna kardeş olarak, bir ve beraber olarak gitmenin ehemmiyeti Ramazan'da bir kez daha ortaya çıkıyor. Tabii zekat denilince hocam, yani param var yiyemiyorsun. Zaman zaman soruyorlar, memleketimizin en zenginlerinden bir tanesi telefon edip diyor ki, ya diyor, ağlamaklı oldum dedi, ağladım dedi, bel ağrım var dedi, orucumu açamadım. Ya abi dedim, niye bu kadar kendine eziyet ettin? Ne bileyim dedi, ya yediremedim kendime dedi oruç bozmayı dedi. Şimdi memleketin sayılı zenginlerinden bu adam. Paran var, bir bardak su içemiyorsun, bir hap alamıyorsun. Yani elbette hastayken insanlar oruçlarını bozarlar, onlara ruhsat verilmiş. Fakat burada önemli olan bir nokta, zenginlik de bir yere kadar. Hepimiz Allah'ın kuluyuz ve Ramazan ayında bu duygularla beraber insanların verme hissiyatı daha da coşuyor. Girişte buyurduğunuz gibi hocam, zekat arınmak demek. Sadece malı arındırmıyor. Zekat aynı zamanda vereni arındırıyor. Müzekkiyi arındırıyor.
Belki de esas tarafı o esasında.
Belki ondan daha da önemlisi, evet, muhterem hocam, alanı arındırıyor.
Evet.
Şimdi toplumsal barışı tesis etmek için toplumda herkesin asgari düzeyde birbirini sevmesi lazım. Birbirine bir güven duygusuyla yaklaşması lazım. Eğer insanlar birbirlerine itimat edemezlerse, güvenemezlerse, o zaman orada anarşi çıkıyor, kavga çıkıyor, terör başlıyor. Şimdi bir insan malının zekatını verdiğinde önce mal çerden, çöpten arınıyor, temizliyor. Tıpkı ağacın budanması gibi bir şey. Sonra veren insan vermenin zevkine varıyor. Çünkü verdikçe insan karşı tarafın yüzündeki tebessümü görüyor. Hocam sevinç de bulaşıcı, üzüntü de bulaşıcı, depresyon da bulaşıcı. O verdiğiniz insanın yüzündeki gülücük size tebessüm olarak yansıyor. Siz de rahatlıyorsunuz, siz de huzur buluyorsunuz. Alan insan da diyor ki, ya her şey madde değilmiş diyor. Bak kardeşim diyor, abim diyor, kendi malından diyor, bila bedel, karşılıksız, yekten yere, bir şey olmadan bana verdi diyor. Dolayısıyla bizim Anadolu'nun bir sözü vardır, zenginden zarar gelmez diye. Yani kapı komşun zenginse bir şekilde yine onun zenginliğinden sana bir damla söz konusu olur. Dolayısıyla zekat her yönüyle bir arınma. Ama asıl toplumdaki zenginin fakire, fakirin zengine karşı olan nefretini, çekememezliğini, hasedini törpüleyen çok önemli toplumsal bir uzlaşı aracıdır.
Şimdi burada hocam bir şey söylediniz siz. Yani hüzün bulaşıcı. Efendim hallerde bulaşıcı. Şimdi burada esasında zekatla bir sanki karşılıklı bir sevgi transferi var. Sevgi de bulaşıcı. Bir adamın en fazla sevdiği nedir? Parasıdır değil mi? Parası. Adam en sevdiğini alıyor, kardeşine infak ediyor. Bu bir defa ona emek vermiş oluyor. Ona kendi kazandığı değerli bir şeyi karşısındaki insana bağışlamış oluyor. Bu malı bağışlamanın arka planında esasında ya bu da benim adamım, bak ben ona emek verdim, ben ona imkan verdim diyerek ona karşı da büyük bir sevginin oluşmasına sebep oluyor. Tabii öbür taraftan sizin ifade ettiğiniz gibi adam, ya bak adam kendisi çalıştı, kazandı, hiçbir karşılık beklemeden bana da tuttu, izzet ikramda bulundu. Ondan da zengine doğru bir esasında sevgi transferi böylece
evet
meydana geliyor. Bu da demek ki bulaşıcı.
Evet. Zaten Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a soruyorlar, insanların en mutlusu kim diye. Men es'adun nas. Efendimiz cevap veriyor, diyor ki men es'adehum. İnsanların mutluluğu için çalışanlar insanların en mutlularıdır. Çünkü yani bir Arapçada deyim vardır, el ceza'u min cinsil amel. Sevindirirsen Allah da seni sevindirir.
Amenna.
Üzersen, gücendirirsen Allah da seni gücendirir. Dolayısıyla bir Müslümanın vazifesi önce kendini sevecek. Allah onu özene bezene yaratmış. Sonra Allah'ın yarattığı her şeyi sevecek. Allah'ın yaratıklarına karşı bizim herhangi bir şekilde sevgisizlik göstermemiz, Allah muhafaza eylesin, bizim imanımızdaki bir zafiyetin işaretidir. Malumunuz Hazreti Peygamber Efendimiz cennete giremezsiniz iman etmedikçe diyor. İman edemezsiniz birbirinizi sevmedikçe. وَلَنْ تُؤْمِنُوا حَتَّى تَحَابُّوا.
Evet.
Birbirinizi sevmek zorundasınız iman edebilmek için. Ben diyorum ki hocam, yani dünyası cennet olmayanın ahireti de cennet olmaz. Dünyada cenneti yaşamak zorundayız biz. Dünyada cenneti nasıl yaşarız? Kardeş olursak, birbirimizi seversek. Nitekim bu hadis de ona işaret ediyor. Yani dünyanızı cennete çeviremezsiniz İman, güven tesis etmedikçe. Toplumda güveni tesis etmenin yolu da muhabbeti yaymaktan geçiyor. Toplumdaki bireyler birbirlerini severlerse, ki zekat birbirimizi sevmenin muazzam bir antrenmanıdır. Yani mecbursun sevmeye, ya paranı veriyorsun. Az önce buyurduğunuz gibi hocam, yani tabii sevmeme ya gibi bir ihtimali yok.
Tabii burada bir şey daha var. Şimdi gene siz ifade ettiniz. Zekat önce zekat vereni temizliyor derken, bakın gönlümüzdeki dünya bağımlılığını, dünya sevgisini, mal sevgisini, bunları törpülüyor, onları kökünden söküp atıyor ve biz malımızı da Allah'ın istediği gibi Cenab-ı Hakk'ın iradesine göre kullanma durumuna geçiyoruz. Bu çok önemli bir format. O yüzden herhalde zekatın birinci şeysi bu. Hani Mevlana Selahaddin Zerkub ile yolda giderken bakmış, enikler, köpek yavruları birbirlerine oynaşıyorlar. Bunun üzerine Selahaddin Zerkub demiş, Efendi Hazretleri şu eniklere bak, ne kadar da güzel birbirlerini seviyorlar ve oynaşıyorlar deyince, bizim dervişan bile böyle birbirini sevmiyor demiş. O sırada Mevlana oradan bir kemik parçası bulmuş. O kemik parçasını oynaşan köpeklerin ortasına atınca bu sefer başlamışlar o köpekler boğuşmaya.
Bu
kemiği sen yiyeceksin, ben yiyeceğim diye. Gönüllerdeki dünya malına olan bağımlılığı, bak dünya malı sevgisini bir kenara itmenin en önemli adımı zekat. Herhalde birinci tarafı zekatın bu. İkinci tarafı nedir derseniz, kişinin kendi malına iradesi dışında olabilir ki şüpheli rızık katılmış olabilir. İkinci onu temizliyor, malı temizliyor bir defa zekat. Ama bir üçüncüsü de hakları temizliyor diye düşünüyorum ben. Siz ne buyurursunuz bilmem ama ben şöyle diyorum. Zengin fabrika kurarken, mağaza açarken neye göre hesap yapıyor? Ya ayak altı bir yer olsun, müşterinin çok gelip geçtiği bir yer olsun. Mağazayı oraya açıyor. Öyle olunca demek ki toplumun sizin kazancınızda payı var, hissesi var. Siz bu toplumun o kalabalığın orada geçmesini hesaba katarak oraya yatırım yaptınız. Fabrika kuruyorsunuz. Türkiye'nin bakıyorsunuz bu sahada üretimi nedir, tüketimi nedir? Arada üretimle tüketim arasında şu kadar fark var. Demek ki ben de böyle bir fabrika kursam bu piyasanın %10'uyla çok rahat döneriz diyerek siz o vadiye yatırım yapıyorsunuz. Neye göre yapıyorsunuz? Toplumun ihtiyaçları. Dolayısıyla zenginlerin servetinde toplumun hakkı var. Bu da bu yönüyle de çok önemli bir ibadet ama tabii bir başka yönüyle baktığımız zaman göz hakkı diye bir şey var. Mesela ben hatırlarım. Dedem babam çarşıdan hiçbir şeyi görülecek şekilde getirmezlerdi. Ya torbanın içine kollar, ya mendilin içine sararlar, öyle getirirlerdi. Niye böyle yapıyorsunuz diye sorduğumuzda çocukluğumuzda, oğlum göz hakkı var, göz hakkı var derlerdi. Bunları da temizliyor demek ki zekat.
Evet. Tabii buyurduğunuz bütün bu anlamlar hocam zekatın içerisinde var. Bir de yani insanlar ne kadar Müslüman olurlarsa olsunlar, maddi bir karşılık da bekliyorlar. Yani almadan vermek Allah'a mahsustur diyoruz. Dolayısıyla bir defa zekata alışmış olan bir kimse eğer biraz matematik, maliye, hesap, kitap biliyorsa görüyor ki verdiğinin yerine fazlasıyla ikame ediliyor. Yeah. Zekattaki o malın arınmasının bir anlamı da hocam malın artması. Mal yezkü artıyor, nemalanıyor, bereketleniyor. Öyle bir hale geliyor ki adam zekatını vermediği kazara herhangi bir eksiği vesairesi varsa bir bakıyor ki işler tersine gidiyor. Bir müddet sonra uyanıyor, ya benim işlerim niye tersine gidiyor? Ne oldu? Bir araştırma yapıyor ki zekat olarak birine emanete olarak verdiği bir para yerine gitmemiş. Hemen Cenab-ı Allah aklına onu düşürüyor. Dolayısıyla zekat aslında çok kazançlı bir yatırım aracı. Yani bir verip 10 almanın, 700 almanın emsalsiz derecede karşılık bulmanın da bir yolu. Cenab-ı Allah zekatla beraber yani bir taşla onlarca faideyi kullarına sağlamış oluyor. Bir de malumunuz biliyorsunuz hocam ekonomide zengin ülkeler fakir ülkelere bağışta bulunurlar, yardımda bulunurlar. Yani fakir tümden tüketim alışkanlığını kaybetmesin diye. Şimdi bir insan zengin için önemli, potansiyel bir müşteri. Eğer bunun elinde hiç para olmazsa bu adam alışveriş yapmayı, tüketimi unutur. Zekatla beraber asgari düzeyde eline bir para geçiyor. Onunla beraber piyasadaki çarklar biraz daha hızlı dönmeye başlıyor. Sirkülasyon
yani
başlıyor.
Yani insanlara alım gücü kazandırarak ticaretteki dönüşü, sirkülasyonu artırıyorsunuz tabii.
Böylelikle de aslında zenginin verdiği 1/40 hocam ki 1/40 hiçbir şey değil. Yani o da döner sermayenin yani aktif olan, ticarette olan, nemalanan, artan, gündem güne katlanan servetin 1/40. Durağan olan, işte Anadolu ifadesiyle ölü yatırımın değil. Tabii zekatın teferruatları var. Bizim bu program içerisinde hepsini söylememiz mümkün değil ama yani zengin bir verdiğini dünya ölçeğinde de en az 10 olarak geri alıyor. Dolayısıyla zekatı severek vermek lazım. Bir ikincisi de muhataba teşekkür ederek vermek lazım. Yani bir müşteri geliyor ta Enden Yemen'den kapınıza dayanıyor ve sizin cennetinize yatırım olabilecek bir şekilde zekatı almak üzere hazır bekliyor. Zahmet etmiyorsunuz gitmeye gelmeye. Oysa borcumuz zekat. Zekatı biz vermekle yükümlüyüz ve zekatı verirken oluşacak olan masraflara da biz katlanmak durumundayız. Yani müşteriye nasıl kargoyla malı ulaştırıyorsak zekatta müstahakkına hak eden kişiye bizim tarafımızdan ulaştırılması lazım. Bu yönüyle kabul ettiği için, lütfedip aldığı için bizim özel teşekkür etmemiz gerekiyor.
Hatta Hamdi'ciğim, bizim Aziz Mahmud Hüdayi Vakfı'nda bizim çok önemli bir hassasiyet var bu konuda. Mesela bir adam zekatını verir bir adama. Şöyle tahkikat yapmadan verir. Sonra bilahare o adamın zekata layık olmadığı anlaşılırsa o zekatın iadesi gerekir. Ama geldi, tahkikat yaptınız, dediniz ki bu adama zekata müstehak. Ona zekat verdiniz, sonra kişinin zekata müstehak olmadığı ortaya çıkarsa onun iadesi gerekmez. Bizim Aziz Mahmud Hüdayi Vakfı'nda tahkikat yapmadan hiçbir şey yapılmazdı bu konuda. Çünkü vatandaş bize getirip zekatını, hayrını emanet ediyor Aziz Mahmud Hüdayi Vakfı'na. Ya biz o zaman bu vatandaşın emanetini en iyi yere ulaştırmamız lazım. Benim belki vaktim yok diyor adam ama. Hatta sene sonunda oldu mu biz hep hayrattan zekat kısmına transfer yapardık. Yüksek meblağlardaki. Ola ki vatandaşın bize emanet ettiği bu zekatı yerine ulaştırmamışsak, vebale girmeyelim, hayrattan zekata para transferinde bulunurduk. Bu çok önemli bir hassasiyet tabii.
Evet. Çünkü zekat kuruşu kuruşuna Cenab-ı Allah soracak. Bu yönüyle de tabii şunu da söylemek lazım hocam. Bizim kendiliğimizden verdiğimiz 1 milyon lira, zekat olarak verdiğimiz 1 liranın yerini tutmaz. Dolayısıyla eğer hocalara soruyoruz, işte benim zekatım ne kadar, nasıl, maliye uzmanları geliyor, bizim maliyemizin hesaplarını tutuyorlarsa, hocalara da, şer'i danışmanlara da zekat hesabı yaptırmalıyız. Diyelim ki biri 100 bin lira zekat çıkarttı, öbürü 200 bin lira zekat çıkarttı. 200 bin lira olanı tercih etmeliyiz. Niye? Yahu zekata harcadığımız para karlı bir yatırım. Yani zaten sadaka veriyoruz, zaten hayru hasanat yapıyoruz. Ama zekat olarak verdiğimizde bunu Allah'ın farzını yerine getirdiğimiz için onun mukabili hesapsız kitapsız olarak veriliyor. Bazen şöyle düşünüyor insan. Ya ben işte zekatımı az çıkartın da üstüme istediğim kadar ben vereyim yine. Öyle yapmamak lazım, öyle düşünmemek lazım. Zekatın 1 lira zekat olarak gideni, diğer taraftan kendiliğimizden hayır hasanat olarak verdiğimiz 1 milyona mukabil gelmiyor. Yani muazzam bir sevap var zekat olarak verilende. Bu yönüyle zekatı severek vermek lazım. Bir de Ramazan ayında ibadetler, ameller katlanıyor. Binaenaleyh Ramazan ayında özellikle de fakir fukaranın iftar sofralarını zenginleştirmek için zekatı Ramazan girmeden, Ramazan'ın ilk günleriyle beraber vermeye dikkat etmek lazım. Bu da memleketimizde elhamdülillah bir hassasiyet olarak oluştu. Bir diğer taraftan da tabii zekat dini bir ibadet olduğu için kameri takvim esasına göre terettüp ediyor. Yani her sene hicri takvim dolduğunda bir insanın bir zekat günü olur, zenginliğe ulaştığı bir gün olur. O gün oturur, hesabını, kitabını yapar. Efendim benim işte 5 bin lira, 5 milyon lira neyse zekatım var der. Onu ayırır. Bu hicri takvime göre olacağından Ramazan ayı tam bunun için uygun bir ay. Her Ramazan'ın biri oturup Müslümanlar bu hesabı yapmalı. Veya Şaban'ın 15'i, Berat Kandili gecesi, sabahı oturup bunu yapmalı. Ve Ramazan içerisinde, Ramazan sonrasında terettüp eden zekatı seve seve vermeli. Allah'a olan borcumuz bu öncelikle. Bunu hassasiyetle yerine getirmeye gayret etmeliyiz
Allah
hocam.
Allah razı olsun Sayın Hocam. Sohbetimizin birinci bölümünü sözünüzü balla keserek burada noktalayalım. Evet, Erkam Radyomuzun çok değerli dinleyicileri ve televizyonumuzun çok kıymetli izleyicileri, Ahmet Hamdi Yıldırım hocamızla bu sohbetimize kaldığımız yerden aynen devam edeceğiz. Lütfen gözünüz, kulağınız, gönlünüz bizde kalsın. Sohbetimiz kaldığı yerden aynen devam edeceğiz efendim.
Huzur bulacağınız ve huzurla dinleyeceğiniz bir frekans. Erkam Radyo, kalbin sesi.
Erkam Radyomuzun çok değerli dinleyicileri, kıymetli Erkam Televizyonu'nun değerli izleyicileri, Ahmet Hamdi hocamızla zekat konusundaki bu güzel sohbete kaldığımız yerden devam ediyoruz. Muhterem hocam, bu zekatla ilgili ben işin bir başka tarafına işaret etmek istiyorum. Zatınızın düşüncesi nedir? Bunu da öğrenmek istiyorum esasında. Tabii biz hep fakir fukaranın hakkı, efendim işte verilmezse böyle olur, şöyle olur diye hep öyle öğrendik zekat meselesini. Ne zaman ki Peygamber Efendimizin yetimlerin malını ticaretle çoğaltınız ki zekat onu yiyip bitirmesin. Yani burada bir de bu hadis-i şerife bakınca benim biraz ufkum değişti. Zekatın farklı bir para politikası yönü olduğuna da inandım. Yani nasıl para politikası? Şimdi hemen bugün elinize para geçti, hemen zekat tahakkuk etmiyor. Size bir yıl süreyle Cenab-ı Hak süre vermiş. Düşünün, taşının, piyasa araştırmanızı yapın. Fizibilite etütlerini iyi hesaplayın. Ondan sonra en uygun işe bu parayı yatırın. Paranın fonksiyonu ne? Damardaki kan gibi. Üretimde bulunması, piyasada iş meydana getirmesi ve fakir ve fukaranın el emeği, göz nuru, alın teriyle geçinebileceği istihdamın ortaya çıkması. Ama siz üzerinden bir sene geçti halde bu parayı hala da evde tutuyorsanız, o zaman diyor ki Cenab-ı Hak, getir kardeşim, bak sen bu fukaranın işine, aşına mani oldun, ver %2,5 zekat. Tabii %2,5 demin sizin ifade buyurduğunuz gibi, ya onu siz bunu gelin hesabı işte kameri takvime göre yapın. Hani Şakik Balhi'ye sormuşlar, siz bulunca ne yaparsınız, bulmayınca ne yaparsınız? Biz demiş, yani bulunca şükrederiz, bulmayınca sabrederiz. O da diyor ki onu Horasan'ın köpekleri bile yapar ya. Siz bulunca dağıtın, bulmadığınız zaman şükredin. Yani hesabı %2,5 değil. Bunu da sınırla tutmak doğru değil. Ama burada esas bir de işin bu para yönü var. Yani işin istihdama yansıması. Paranın üretime sokulması. Orada istihdam meydana getirmesi. Bununla ilgili de yine zekatın böyle bir para politikası olarak çok kıymetli bir işlevi olduğu gibi bir düşüncem var.
Tabii.
Çünkü Kur'an-ı Kerim'de de Cenab-ı Hak altını ve gümüşü اَلَّذ۪ينَ يَكْنِذُونَ ذَهَبَ وَالْفُزَّةِ diye başlayan ayet-i kerime. Bunları biriktirip de
Allah efendim, yolunda infak etmeyenler.
Allah yolunda infak etmeyenler. Zekatını vermeyenler bak. Onları elin bir azabıyla müjdele. Bir de işin bu tarafı var gibi diye düşünüyorum. Siz ne dersiniz?
Estağfurullah. Birinci bölümde buna temas etmeye çalıştık aslında hocam. Zekatı fakire verince fakirin elinde para oluşuyor. Para demek talep oluşuyor demek. Yani eğer piyasada talep varsa işveren de, üretici de, yatırımcı da o talebi karşılamak üzere arza başlayacaktır. Üretim oluşacaktır. Bunun bir dengede olması gerekiyor. Bugün ben ekonomist değilim. Evet, fıkıh ekonomiyle bir şekilde ilgili. Fakat işin uzmanları var. Eğer piyasada talep çoğalır, arz azalırsa orada enflasyon dediğimiz şey başlıyor.
Pahalılık başlar.
Eğer azalır, arz çoğalır, talep azalırsa orada da tam tersine bir durum söz konusu olur. Bunu dengede tutmak lazım. Cenab-ı Allah'ın yaptığı veya insanlara koymuş olduğu hesap bunun tam dengesini oluşturuyor hocam. Zenginler mallarının, ticaretlerinin 1/40 piyasaya nakit para olarak sürdüklerinde arzla talep dengesi dengeleniyor. Bunu enteresan bir şekilde günümüzde ekonomistler de tespit etmeye gayret ediyorlar. Yani bir nevi vergi olarak düşünürseniz 1/40 kazancının bir adamın, kabaca ifade ediyorum, yani aktif olan servetinin 1/40 piyasaya girince, ki bu asgari düzeyde bir vergiye tekabül eder. Vergi çoğaldıkça piyasa canlanmıyor. Vergi azaldıkça aksine daha fazla yatırımlar, teşvikler çoğalmış oluyor. Piyasada bir canlılık başlıyor. Böylelikle o çarkların dönmesi uzun vadede yine zenginin işine yarıyor. Fakir de eline para geçtikçe, para tek başına bir işe yaramıyor hocam. Yani onu emtiaya çevirmek lazım, gıda maddesine çevirmek lazım. Alışverişle değerlenmiş oluyor. Ama eğer bir taraf malı tutar, onu piyasaya vermezse, bununla kar ettiğini zannederse, bu sefer ürettiklerini alacak kimse olmadığından dolayı ürettikleri çöpe gidecek. Belki üretimini sonlandıracak. Üretimini sonlandırınca çalışanlar işsiz kalacaklar. Dolayısıyla çark, düzen bozulmuş olacak. Binaenaleyh piyasada sağlam bir işleyişin olabilmesi için asgari düzeyde zenginlerin, aktif olan zenginliklerinin 1/40 her sene ticarete koymaları gerekiyor hocam. Yani bu şeyin devam edebilmesi
tabii
için.
Burada benim söylemek istediğim, bu çok güzel tabii. Ama bir başka tarafı da esasında, bir Çin atasözü var ya, insana balık vermek yerine insanlara balık tutmayı öğretmek. Şimdi zekatı bizzat para olarak vermek yerine, işte onu parayı önce tabii zekata tahakkuk etmeden önce iş sahası açarak fakir fukaraya kendi eliyle, alın teriyle, el emeğiyle kazanacağı iş imkanı vermek. Bu anlamda da zekatın önemli bir fonksiyonu var diye.
Elbette hocam. Fakat şöyle de bir şey var. Vermeyince mabut neylesin Mahmut diye. Ya yani bazı tabiatlar, bazı kimseleri Cenab-ı Allah tüketici olarak yaratmış adeta. Onlar ellerinden geçen parayı nasıl kullanacaklarını da bilmiyorlar. Buna biz tabiri caizse fıkıhtaki ifadesiyle israf diyoruz veya sefihlik diyoruz. Yani bakıyorsunuz adam 10 bin lira maaş alıyor, 2 günde bitiriyor, çoluk çocuk perişan olmuş. Ya bu gibi durumlarla da karşılaşıyoruz. Şöyle de bir durum var tabii. Yani bu bir planlama ile Ömer bin Abdülaziz döneminde yapılmış hocam. Ömer bin Abdülaziz gençlere takriben 4 kilo altına mukabil gelecek sermaye vermiş. Zekat fonundan vermiş. Defaten bunu verebilirsiniz. Fakat bu parayı gençlerin eline doğrudan vermemiş hocam. Piyasadaki iş bilir, tecrübeli iş adamlarının kontrolünde vermiş. O iş adamları tabiri caizse hak ediş usulü o gençler çalıştıkça paralarını ödemiş ve bir sene sonra işte meşhur bir söylemimiz vardır. Ömer bin Abdülaziz döneminde zekat verilecek fakir kalmadı diye. Belki siz bunu kastediyorsunuz. Bu çok iyi bir planlama ile beraber yapılabilecek bir şey ve doğrusu da bu. Yani insanları vermeye alıştırmak. Toplumda her zaman alanlar bulunacak hocam.
Zaten
yani,
bir de şimdi fitre var hocam. Fıtır sadakası var ya.
Evet.
O da yani fıtır sadakasının vacip olduğu insanlara baktığınız zaman fakirlere de Allah verdiriyor.
Tabii.
Bir adam sürekli zengin olmuyor. Bugünün zengini yarının fakir olabiliyor. Bugünün fakiri de yarının zengini de olabiliyor ama yani fakir de hep almaya alışmasın. O da vermeye alışsın. O da vermenin zevkini tatsın. O da bir kanayan yarayı sarsın. O da bir düşen elinden tutup da kaldırsın. Onun zevkini o da tatsın. Bu anlamda da tabii bu da çok önemli.
Onun için belki temlik şartını koşuyorlar. Yani fakiri yedirmek değil, eline bir parayı ver. O da eline bir para geçsin. Belki başkasına verecek.
Tabii. Yani orada mesela hani derler ya, yemek olarak verirseniz zekat olmaz da kuru fasulyeyi yağı ayrı verirseniz zekat olur. Adam niye?
Koli verirseniz.
Ya ben sen niye benim irademi tahdit ediyorsun? İlla ben kuru fasulyemi yiyeceğim. Fasulye olarak verirsin, ben fasulyeyi satarım, bulgur alırım, pirinç alırım, yağı satarım, başka bir şey alırım. O yüzden hani pişmiş yemek verdiğiniz zaman bu temlik vasfı zedeleniyor diyorlar ya yemekte.
Evet.
O bakımdan çok güzel bir noktaya temas ettiniz.
Fakat hocam sizin o söylediğiniz nokta ile ilgili bizim asıl kalemimiz vakıflar kalemi.
Evet.
Yani biliyorsunuz İslam medeniyetini özetlerken vakıf medeniyeti diyoruz. Doğarken bir bebek vakıf hastanesinde doğuyor. Ya. Vefat ederken de vakıf mezarlığına.
Vakıf peşinde büyüyor.
O arada her şey vakıf.
Vakıf okulunda okuyor. Vakıf yurdunda kalıyor. Vakıf iş yerinde çalışıyor. Vakıf mezara gömülüyor. Vakıf tabutta taşınıyor.
Evet. Hatta vakıf gelinlikle gelinlerimiz gelin oluyorlar. Hasılı kelam yani bu vakıf fonunu maalesef biz tabii bir darbe yediğimiz için vakıflar üzerinden artık çok eskisi gibi evet vakıflarımız var ama bugün İngilizce'deki foundation'ın tercümesi büyük dernekler anlamına. Yani böyle yatırıma yönelik, istihdama yönelik acilen vakıflar kurmamız gerekiyor. Bu vakıflara bir parasıyla destek olanlar olacak. Bir de vakıf beyinlere ihtiyacımız var. Hakikaten iş bilen ben Ümmeti Muhammed'in gençlerine istihdam sahası açan bu vakıflarda istihdam üretecek projelerle katılacağım diyen. Elhamdülillah gelecek çok güzel günler bizleri bekliyor. Bunu görüyoruz hocam. Çünkü İslam'ın aydınlığı artık dünyanın her tarafında hissedilir hale geldi. Bunun kaçışı yok yani. Bundan sonra
İnşallah.
Gelen günler, gelen yüzyıl Müslümanların yüzyılı olacak. Cenab-ı Allah oraya karınca kararınca bir katkı yapabilmeyi hepimize nasip eylesin.
Amin. Bir başka şey daha var hocam. O da şu. Tabii zekatta mesela özellikle arazilerin zekatında. Mesela bu çoğu zaman unutulmuş Anadolu'da. Hani öşür dediğimiz bir. Eğer siz bir ekmeğe bir de biçmeye gidiyorsanız. Kıraç arazi. Onun ve şeysi zekatı onda bir. Ama buna kuyu vurdunuz. Gübre attınız. Suladınız. O zaman 20'de bir.
Emek harcadınız.
20'de bir. Yok, burayı sürekli portakal bahçesi, elma bahçesi, kayısı bahçesi yaptınız. Onun zekatı daha düşük. Ama burada şöyle bir şey görüyorum ben bugün modern ekonomik kaidelerine göre bir teşvik tedbirleri var ya. Cenab-ı Hak diyor ki bak bana güvenerek tarım yapmayın. Bir ekmeğe gider bir de biçmeye giderseniz çok fazla sizde zekat alırım. Yok kuyu vurdunuz, suladınız, emek verdiniz. Çok emek verince bu sefer ben sizden az zekat alırım 20'de bir. Hayvancılıkta da, hayvan vergisinde de böyle. 6 aydan fazla eğer siz merada yayıyorsanız onun zekatı daha fazla. Aldınız ahırda besicilik yapıyorsanız onun zekatı daha düşük. Burada şöyle bir sanki bir şey görüyorum ben. Eğer çok emek verirseniz az zekat alırım. Ama az emek verirseniz çok zekat alırım. Bu sefer bakıyorsunuz çok emek verirseniz eğer orada sürümden kazanıyorsunuz. Bu sefer çok üretiyorsunuz. Gene fakirin alacağı zekat hakkı belki daha da artıyor. Fakire ulaşan taraf. Bu konuda neler söyleyebiliriz?
Tabii muazzam bir zekatta bir denge var hocam. Yani böyle bugünün ekonomistlerinin bile anlamakta güçlük çekeceği bir denge var. Bir hikmetler zinciri var hocam. Enteresan bir şeydir. Bir misal olsun diye söyleyeyim. 40 koyunda bir koyun zekat istiyor Cenab-ı Allah. 80 koyunda da bir koyun istiyor. 120 koyunda da bir koyun istiyor. 121'e gelince 2 koyun istiyor. Yahu kardeşim bu 80 koyun 40'ın 2 katı niye 2 tane vermiyoruz? 120 3 katı niye 3 tane vermiyoruz? Belki o buyurduğunuz şey hocam. Yani orada tabii, bir teşvik var.
Teşvik var.
Cenab-ı Allah diyor ki ya 40'ı yaptın kulum. Sen 120'ye kadar böyle bir tane vererek devam et. Ama nihayetinde o hayvanların hocam yünü var, sütü var, çoğalması var. Bunlar hep topluma bir ekonomik katkı olarak
tabii,
dönüyor.
Değer olarak dönüyor.
Sizin başta girişte bir sözünüz vardı. Yani zekat atıl olan malın atıl bırakılmasının, işlevsiz bırakılmasının bir bedeli olarak alınıyor. Binaenaleyh eğer bir mal topluma yatırım olarak dönüyorsa o yatırımın Cenab-ı Allah zekatını almıyor. O zaten toplumun menfaatine çalışıyor.
Orada görevini yapıyor. Görevini yapıyor şey.
Belki evet, zekattan daha önemli bir fonksiyon icra ediyor. Ama eğer bir malı atıl bırakmışsak veya yeterince topluma geri dönüşü olmamışsa o zaman Cenab-ı Allah onun dengesini kuracak şekilde kimi zaman 40'ta bir, kimi zaman 100'de bir, kimi zaman 120'de bir olarak bizden istiyor. Dolayısıyla bu nisap dediğimiz yani 40 koyunda bir koyun, 30 davarda bir davar. Şimdi 30 davar tarihin hiçbir döneminde hocam 40 koyuna eşit olmamıştır. Mümkün değil eşit olması. Bir koyundan bir kurban oluyor. Bir inekten 7 kişiye kadar kurban oluyor. Fakat Cenab-ı Allah toplumun ihtiyaçlarını dengeli olarak yani koyuna ihtiyaç var, ineğe de ihtiyaç var. İnek 30'a gelinceye kadar belki onun maliyeti ancak kendini kurtarıyor. 30'dan sonra artık o rahat bir şekilde zekat verebilecek, 30'da bir hayvanı Allah için verebilecek bir kıvama geliyor. Dolayısıyla o çark bir kere döndü mü, bundan sonra Cenab-ı Allah 40'ta şunu ver diyor, 60'ta şunu ver diyor. O döngü devam ediyor. Ve buyurduğunuz gibi yine hayvanları beslemek kolay değil. Eğer merada besleniyorsa 6 aydan fazla demek ki bunu diyor ki Cenab-ı Allah ben besliyorum diyor. Sana emanet ettim.
Saldım çayıra, Mevlam kayıra.
Sen de diyor bir tanesini, 40'ta birini, 30'da birini, neyse 60'ta ikisini hayvanına göre zekat olarak ver diyor. Burada önemli olan bir ayet var hocam. Ebu Hanife Hazretleri'nin çokça üzerinde durduğu ve fi emvalihim hakkun ma'lum.
Hakkun lissaili vel mahrum. Evet.
Ya onların diyor mallarında, Müslümanların mallarında eğer bir şey bizim malımızsa, malımız var diyorsak hocam, bu çok böyle ekonomist olmaya gerek yok. Malın var mı? Var. İhtiyacından fazla mı? Fazla. Onun zekatını vereceksin kardeşim. Onun üzerinde sailin ve mahrumun, gelip isteyenin ve isteyemeyenin, burada bir mekanizma da ortaya çıkıyor. Demek ki isteyen kolay, Allah razı olsun geliyor, hakkını istiyor, veriyorsun, teşekkür et, geldin hakkını aldın, beni de kurtardın de, Bir de onurlu olanlar var. Onlar gitmiyorlar kimsenin kapısına.
Ya iffetlerinden dolayı.
İffetlerinden evinden dışarı çıkmıyor.
Feryadı duyulmuyor hiç.
Duyulmuyor. Onu da gidip bulmak senin sorumluluğun. Onu bulacak mekanizmayı az önce dediniz ya, Nazım Mahmut Hüdayi Hazretleri gidiyor tahkikat yapıyor. O mekanizmayı, o vakıfları oluşturmak da bizim boynumuzun borcu.
Amin.
Yani gelene vermek kolay hocam. Bir de asıl hastane kenarlarında, köşelerinde, acil servislerinde inleyen, efendim icra dosyaları kapılarına gelmiş olan insanlar, zengin de adam düştü, kimse elinden tutmuyor, aksine maazallah gülenler oluyor, oh zenginken hava atıyordun diyorlar. Bu gibi insanları bulmak da bizim boynumuzun borcu. Zekatla ilgili ayeti kerime malumunuz hocam, vahum liz zekati failun diyor
ya,
onlar evet. Zekat için bir faaliyet halindedirler. Yani zekatı bir eylem olarak, bir iş olarak benimserler. Sabah 8, akşam 8 zekat işi yaparlar onlar. Yani böyle bir mekanizmayı da oluşturmamız lazım. Zekatı zenginden almak kolay. Az önce dediniz ya, yani biz diyorsunuz hayrattan zekat kalemini aktarıyoruz. Kimsenin malı heder olmasın. Zengin malını verdin, ben kurtardım diyor. Öyle yok. O malın müstahakkının, hak sahibinin eline gitmesi lazım. Dolayısıyla bunu da biz bu müesseselerimizle yapabiliyoruz, derneklerimizle, bu tür vakıflarımızla, bunlara da sahip çıkmamız lazım. Yani zekatın en önemli parçalarından bir tanesi de onu dağıtacak olan. Yine bu vesileyle şunu da söyleyelim. Hazreti Peygamber Efendimiz diyor ki bir dirhem sadaka ile diyor, üç kişi diyor sevap kazanır. Bir, onu çıkartıp veren, zekatını çıkartıyor, servetinden ayırıyor. İki, onu filan insan fakirdir deyip fakir tahkikatı yapıp gerçekten hak sahibi olana ulaştırmaları için adres gösteren. Üç de diyor o işin lojistiğinde çalışan, götürme işini yapan kimse. Bu üç kimse Allah rızası için bu işi yapıyorlarsa aynı sevabı alırlar.
Tabii ettalu alel hayri
kefailihi.
Yani hayrı yapan onu, hayra delalet eden onu yapan gibidir. Şimdi burada hocam tabii biraz da şeye girmek lazım. Herhalde tamam, zekat İslam'ın beş temel farzından birisi. Ama bunun dışında Ramazan'da tabii insanın infak damarları artıyor. Ama bir de bir israf ekonomisi, sözün başında biraz ifade ettiniz. Bir de infak ekonomisi de, şimdi ekonomiler de ikiye ayrılıyor. Bu infak ekonomisi ne demek hocam? İnfak.
Yani
nafaka.
Başta mutluluktan, sevinçten bahsettik ya hocam. İnfak kelimesi, kelime orijinal ifadesiyle yol bulup giden demek. Aslında insanlar Allah için fakir fukaranın, ihtiyaç sahiplerinin, eşin dostun zengin de olabilir. Akrabanın muhabbetini artırmak için yaptıkları bu tür harcamalar muhabbet kanallarını besliyor. Ve toplumun güçlenmesini, birbirine olan irtibatını sağlamlamasını sağlıyor.
Yani bir halı ilmiği gibi, ilmiklerimiz güçlendiriliyor. Ama şimdi birileri de bu ilmikleri çürütmek için kezzap döküyor bizim bu sosyal dokumuza. Bu konuda da işte bu Ramazan'ı gerçekten sevinçleri paylaşarak büyüten,
diyor,
sıkıntıları
hocam,
paylaşarak
şeytan
küçülten.
Şeytan diyor, zincirlenir diyor.
Ya.
Bu hadisi şöyle de anlamak lazım hocam. Şeytanı zincirleyin bu ayda. Şeytana fırsat vermeyin.
Evet.
Şeytan o dediğiniz kezzap dökmeye çalışıyor. Biz ise onun karşısında karınca kararınca durmaya gayret etmemiz lazım.
Kozamızı örmeye çalışıyoruz.
Allah'ın izniyle.
Evet muhterem hocam, sözünüzü balla keserek.
Estağfurullah. Allah razı olsun.
Çok değerli izleyicilerimiz ve dinleyicilerimiz, Ahmet Hamdi Yıldırım hocamızla böyle bal tadında güzel bir sohbet, hele konusu da çok güzel. Zekatı değerlendirmeye çalıştık. Bir başka iftar sofrasında buluşmak üzere hepinizi Allah'a emanet ediyor. Hayırlı Ramazanlar, hayırlı iftarlar diliyoruz. Kalın sağlıcakla.